Ayrım 3, sayfa 19. Bu geceyi ona ayırmıştım. O, bu gece ruhumun bahçesinde istediği gibi dolaşabilirdi. Bu gece pişmanlıklar susmalı, kafamda yarattığım o mükemmel doğrular, o ideal iyilikler, bizden uzaklara, o gizli sınırlarına çekilmeliydi. Bu gecem sadece onundu. Islak ve karanlık sokaklarda birbirimize sarılarak yürüdük. Her şeyi bildik ve tanıdıktı. Bu beni şımartıyor, hayata duyduğum güveni çoğaltıyor ve cesur kılıyordu. Bu yüzden evime giderken attığımız her adımda doğrularıma ve o örnek iyilik ideallerime duyduğum güvenim biraz daha artıyordu. İşte o mutluydu, ben de mutluydum. Birbirimize yüklenmiyor, hayatlarımızı ipotek altına almıyorduk. Ne yaşarsak yaşayalım, gelip en sonunda o kederli, o dost ama o tanıdık kokuda, yani benim ruh bahçemde buluşuyorduk. Evime geldik. Işıkları yaktık. Biraz müzik dinledik, biraz içki içtik. Sonra o çok eski alışkanlıkla içkilerimizi ve sigaralarımızı alıp yatak odasına geçtik. Işıkları söndürdük. O kırmızı lambamızı yaktık. Sadece bize ait olan o masum şehvet ışığını. Sonra bir ara saatine baktı o ve çıkarıp küçük sehpanın üzerine koydu. Benden biraz izin isteyip tuvalete gitti. Gelince üşüdüğünü söyleyip hemen yanıma kıvrılıp yattı. Malum, kıştı. Hani ömrümüz gibi kesik kesik yaşadığımız. Sonra titreyerek yanıma sokuldu. Isıt beni, üşüyorum, dedi. Şefkatle, lekeli bir arzuyla sarıldım ona. Öpmeye başladım. O, bende derin çağrışımları olan kederli kokusu, çıkışsız ömrümüzü bir kez daha sevdirdi bana. O kesik kesik yaşadığımız ömrümüzü. Ayrıntılara düşkünümdür. Nedense bir an aklıma takıldı. Yatağın kenarında duran telefonumun açık olduğunu fark ettim. Ayze masanın üzerinde duruyordu. Ayze'nin ağzı gökyüzüne doğru garip bir açlıkla bakıyordu. Bu telefon niye açık kalmış diye düşündüm. Sonra ona sordum sen mi açık bıraktın diye. Tuhaf ve boğuk bir sesle, "Hayır, ben açık bırakmadım," dedi. Telefonu kapattım. O boğuk, o dipten gelen sesini zihnimden kovup sevişmeye devam ettim onunla. Öptüğüm o hüzünlü teni hayatımı doğruluyordu. Tanıdıktı kırılgan bedeni. İstediğim gibi sevişebilirdim onunla. Ruhumun derinliklerinde gizlice yaktığım bir ateş gibiydi tanıdık gizemi. Sanki ben yukarıda yazarak ve yaratarak ne kadar savaşırsam aşağıda onun bedenini o denli hak ediyor gibiydim. Bana sunduğu o koşulsuz güzelliği bu hayatta yitirdiklerimin bedeli gibiydi sanki. Ama neyi ne kadar yitirdiğimi bilecek kadar dikkatli olamadım hiç onunla. Ve bu dikkatsizliğimi ne zaman hissetsem hep aynı şeyi düşünürdüm. O nereye gitse benim ruhumun gizli bahçesinde geziniyor zaten. Ama o sevişmek istemedi benimle. Önce beni itmeye çalıştı. Geri çekildim. Gözlerini acıyla yumdu ve birden ağlamaya başladı. Tıpkı ömrümüz gibi kesik kesik ağlamaya. Neyim var? Ne olur ağlama, diye sarılmaya çalıştım ama o bütün gücüyle itti beni. Dokunma bana! Dokunma! İğrenç biriyim ben! İğrencim! Diyordu. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Niye böyle olduk? Diye ağlıyordu. Ağlayışının yarattığı o fırtınanın sesi ardındaki gözlerini ansızın acıyla aralıyor ve bana ''Neden böylesin sen? Allah'ın belası herif! Neden beni bu hale getirdin?'' diyor. Sonra gözlerini tekrar o fırtınanın ardına saklıyordu. Ve ona ne zaman ''Artık ağlama! Bak yanındayım!'' desem beni oncecik kollarıyla adeta çırpınarak itiyor. ''Dokunma bana! Sakın dokunma! İğrencim ben!'' diyordu. Sonra usul usul dindi ağlaması. Çırpınmaları dindi. Ama hiç dinmedi ömrümüz. O hiç kapanmayan boşluklar yeniden açıldı. Onun bir ruhu vardı ve onu kurtarması gerekiyordu. Telefonu o açmıştı. Tuvalete giderken. Telefonun öbür ucunda bir adam vardı. Son birkaç aydır birlikte olduğu bir adam. Sevişmemizin sesini duymak istemişti. Adam zorlamıştı bunu ona. O da önce direnmiş, sonra kabul etmişti. Çünkü adam ona istediği her şeyi veriyordu. Onun bende bulamadığı her şeyi, ilgiyi, yakınlığı, ona bütün zamanını ayırmayı, onun her sorunuyla ilgilenmeyi. Ne istiyorsa onu veriyordu adam. Kadınlığını onunla keşfetmişti. Bir dişi olduğunu, güzel ve etkileyici olduğunu. Güzel ve etkileyici bir kadın olduğu için bütün zamanların ona ait olduğunu. Her erkeği baştan çıkarabileceğini ondan öğrenmişti. Ondan önce de birçok erkekle beraber olmuştu. Bazı kaçamak flörtler, küçük sevişmeler yaşadığını biliyordum. Ama bu adam onu kendisine bağlamayı başarabilmişti. Adeta sayıklar gibi, sanki karşısında ben yokmuşum gibi, bütün bu anlattıkları yüzünden kırılacak bir kalbim yokmuş gibi, ertelediği tüm acıları, tüm yıkılışları üzerime yağdırıyordu. Tıpkı ömrümüz gibi. Kötü ve eksik kesilmiş bir damardan akan kan gibi. Kesik kesik anlatıyordu. O adam istiyor diye, eğer gitmezse ona verdiği bütün ilgi ve sevgiyi geri alacak diye, daha önce birlikte olduğu insanlara yeniden gitmiş, onlarla yeniden sevişmiş, bütün bu sevişmeleri tıpkı bu gece olduğu gibi o gökyüzüne garip bir açlıkla bakan Ayze'den dinletmişti adama. Adamın kötücül bir zekası vardı. Bu zekayla yaklaşıyordu kadınlara. Bir haz düşkünüydü ve onun neye ihtiyacı olduğunu, boşluklarının ne olduğunu iyi biliyordu. Kör erkekler ülkesinde tek gözlü bir kraldı o. Kötüydü. Kötü olduğunu bilen, üstelik bundan gurur ve haz duyan bir kötüydü. Adam ilgiliydi ona karşı ama hırslı, kötücül, sevgisiz bir ilgiydi o. Onunla adeta profesyonel biri gibi sevişiyor. O kırılgan teninde bildiği bütün cinsel teknikleri deniyor ama ne ruhunu veriyor ne de ondan ruhunu istiyordu. Onu hazdan hazda sürüklüyor. Sevgisiz, kösnül cinselliğin en kötücül, en gizli dehlizlerine sokuyor. Sonra onu hazdan deliye dönmüş bedeniyle ve sevgiye her defasında aç kalbiyle baş başa bırakıyordu. İşte böyle anlarda beni delice özlüyor. Benimle görüşmeyi, sadece sarılıp uyumayı istiyordu. Beni arıyor ama o an ya telefonlarımı kapalı buluyor, ya da ona bir toplantım olduğunu ya da yazı yazdığımı söyleyen uzak, yorgun, kendine dönük sesime çarpıp yıkılıyordu. Ve sonra kimsesiz, yenilmiş, kafası karma karışık bir halde, içinde açılan o derin boşluğu neyle olursa olsun doldurabilmek için yine o adama dönüyordu. Adam bu hayattan daha kötüydü. Yakıyordu bu hayat. Yaşadığı ülkenin erkeklerini bu hayattan daha iyi tanıyordu. Bunların hepsinden daha çok, ilgiye ve sevgiye aç bir kadının bu boşluğu doldurabilmek için neler yapabileceğini çok iyi biliyordu. Bunu bildiği içindir ki istediği her şeyi yaptırabilmişti ona. Onu zorla pahalı otellere gönderip orada genç ve taze bedenler peşinde koşan yaşlı ve zengin adamları baştan çıkartmasını, paralarını alıp her şeyi yaşadıktan sonra onların yaşlılığıyla alay etmesini ve en sonunda kendisine gelerek bütün yaşadıklarını anlatmasını istemişti. O önceleri buna direnmiş ama her defasında aynı tehditle karşılaşmıştı. Eğer söylediklerimi yapmazsan beni sevmediğini düşünürüm. İşte bu cümle onun için en ağırıydı. Bu cümleyi sanki en sevdiği insan söylemiş gibi geliyordu ona. Çünkü onun sevgisinden başka savunacağı hiçbir şey yoktu ki. Adam ona, git, daha önce birlikte olduğun adamla seviş. Sonra onu aşağıla, onunla alay et ve yine bana geri dön, diyordu. Ve o ruhumun bahçesinde dolaştığından emin olduğum kadın, önce direnip sonra elde ettiğini sandığı o birazcık sevgiyi ve ilgiyi yitirmemek için bu emirlere uyuyor ve onun dediklerini harfiyen yapıyordu. Eski sevgililerinden biriyle oluyor, onunla sevişirken telefonu açıp adama dinletiyor, sonra bir sorun yaratıp birlikte olduğu o erkeği küçümsüyor, onurunu kırdıktan sonra yine gecenin bir vakti o adama dönüyordu. Ama ne yapsa aradığı gerçek sevgiyi bulamıyor, bulamayınca da savruluyordu. Bu savruluşla kendisini yok ettiğini fark ettikçe bundan acı bir zevk aldığını hissediyordu. Geçmişi ve geleceği olmayan bir enerji haline gelmişti. İradesi elinden alınmış ve ne yaptığını bilmeyen başıboş bir enerji. Ve en sonunda sıra bana gelmişti. Baştan beri benim adım aralarında hiç geçmiyordu. Ama hayatı çok iyi bilen o adam benim varlığımı en baştan hissetmişti. Beni ve ona duyduğum sevgimi hep baştan beri ele geçirmek, kirletmek istiyordu. Önce işe duygusal telkinlerle başlamıştı. Benim onu aslında hiç sevmediğimi, onu kullandığım fikrini aşılamaya çalışmış. Onun umurunda bile değilsin ama bak. Ben senin her şeyinle ilgileniyorum, demişti. Bütün bunlarda başarılı olamayınca kendisinin ona ne kadar değer verdiğini, zaman ayırdığını kanıtlamaya çalışmak için hiç olmadığı kadar çaba harcamıştı. Onu istediği her yere götürmüş, çağırdığı an bütün işini gücünü bırakıp onun yanında olmuştu. Ve sonunda onu ikna etmişti. Çünkü adamın asıl derdi bendim. Çünkü onun tek sevdiğinin ben olduğumu biliyordu. Ben lekelenirsem geride artık ona rakip kimse kalmayacaktı. Ben olmazsam bütünüyle sahip olabilecekti ona. sevgisiz, kimsesiz, o yaralı ve hep üşüyen gözlerine. O bunları anlatırken aklıma bende kaldığı gecelerden sonra evimden gidişi geliyordu. Ve gidişini gizlice penceremden izleyişim. Sonra onun birden geriye dönüşü ve beni buluşu. Her defasında duyduğu o büyük sevinç ve sonra orada bulduğu bir taşa oturup "Ne olur, beni geri çağır." der gibi bakışı. Omuzlarını küçültüp yüzünü çocukça buruşturması ve parmağıyla kendini gösterip "Beni kimseye bırakma. Ne olur. Biraz daha sende kalayım." deyişi geliyordu. Meğer benden sonra hep ona gidermiş. Onu durmaksızın boşluğa savuran o sevgi dolu ilgisizliğimden korunabilmek için ona sığınırmış. Birden avazım çıktığı kadar bağırdım. Bağırdım. "Defol! Git evimden, aşağılık fahişe!" diye. Bu ses bana ait değildi sanki ama yine de benden çıkmıştı. Üstelik engelleyemiyordum içimden taşan öfkemi. "Defol git aşağılık fahişe!" Sanki bu öfkeme kendini çok önceden hazırlamış gibi birden toparlandı. O küçük, o kırılgan teni gibi hüzünlü çamaşırlarını yerlerden toplayıp bir anda giyinip hazırlandı. Ve son bir an gözlerime bakıp çıkıp gitti. Bu bakışta asla daha öncekiler gibi o çocuksu haller, sevgi dilenmeler yoktu. "Ne olur beni geri çağırlar, beni bırakmalar" yoktu. Bana değil, kimseye değil, sadece onu bu hallere sokan o vahşi sevgisine bakıyordu artık. Gecenin bu saatinde o vahşi sevgisinden başka sığınacağı ve lanet okuyacağı kimsesi kalmamıştı çünkü. Pencereme yüzümü dayayıp öfkeden ve acıdan titreyerek karanlık sokağımda gidişine baktım. Son bir defa bana baksın istedim ama bir kez olsun dönüp geriye bakmadı. Düşüyordu o. O bu düşüşten kim bilir bir gün kendini kurtararak çıkardı. Ama ben bir şeyden emindim. O güvenlik duygusu ve hep sevilme ihtiyacı yüzünden ne ben ne de o bencil ve kötücü hırsları için onun kimsesiz sevgisini kullanan adam, kurtaramayacaktık kendimizi bu uçurumdan. Ama bunları düşünecek halde değildim o an. Kesik kesik ağlıyordum. Önce ona, sonra gecikmiş bütün pişmanlıklarıma ve bu hayatta içimdeki sevgiyi bile koruyamayan o zavallı doğrularıma, o hiçbir işe yaramayan iyiliklerime. Hatta sevgiye değil, sadece kendi çıkarlarına ve hazlarına düşkün, bu yüzden kazandıkça hep kaybetmeye mahkum o kötü adamlara. Ve sonra hepimiz için ağlamaya başladım birden. Kesik kesik. Tıpkı ömrümüz gibi. "Sen şimdi dalgınlığına kaç. Mürekkep balığı gibi. Kalbindeki o eski sevdaları bir gölge gibi kullan. Çırpınan sevgini korumak için durmadan yüz değiştir. Ama unutamazsın yüzünü. Yüzün ki senin rakibin. Yüzün ki kalbini hiç saklayamaz. Yüzün ki aşkına rakip. Sen şimdi dalgınlığına kaç. Mürekkep balığı gibi." Evet. Geriye dönüp bakamadım. Eğer başımı çevirseydim, hiç beklemediği bir acının yarattığı şokla gerilen, içinde çok derinlerde bir yerlerde saklı tuttuğum, kendine ve bana durmadan yabancılaşan, hiç ama hiç tanımadığım bir yüz bulacaktım pencerede. Yüzünde eskisi gibi kendi masumiyetinin yansımasını göremeyecektim. Çünkü masum değildim artık. Ruhunun o karanlık bahçesinde esir düştüğü için sensiz soluk alamayan küçük çocuk kovulmuştu cennetinden. Yağmur yağıyordu. İncecik, kesik kesik bir yağmur. Tıpkı ömrümüz gibi. Tıpkı sevdiğin gibi. İçimi önce ısıtıp sonra beni yalnızlığın ve sahipsizliğin soğuk sularına, İstanbul'un sensizlikten kararmış öksüz özlem dolu sokaklarına bırakan, tıpkı senin gibi, ömrün gibiydi yağmur. Kesik kesik. Hatırlar mısın? Sana hayattan daha kötü davranmamı isterdin benden. O beklentisiz, o seni her şeyine kabul etmeye hazır, verdiğinden daha fazlasını talep etmeye cesareti olmayan, seni incitmekten ölümden korkar gibi korkan, ömrünü ve varlığını sana adamaya hazır benliğim ne kolay gelirdi sana. Her şeyimle sana teslim olmaya hazırdım. Silahsız, savunmasız, hesapsız. Oysa bu değildi istediğin. Sen de herkes gibi incitilmek istiyordun. Güven çok sıradan ve heyecan vermeyen bir duyguydu senin için. Sana bağlanmamı bu yüzden hiç istemedin. Beni özgür bıraktığını söyleyip kendi ruhunu rahatlattın. Bana karşı hiçbir sorumluluğun yoktu. Beni sahiplenmek istemedin. Oysa sen benim meleğimdin. Hayatın tüm kötülüklerinden arındığına inandığım, ömrünü başkalarının iyiliği için harcamaya hazır, o incecik düşünen ve yüreğindeki kırgın, masum çocuğu incitmeye kıyamayacağım dünya meleği. Senden gelen her acı kabulümdü. Bu yüzden kutsaldı. Sen benim yeryüzü tanrımdın. Tanrılar sorgulanmaz, bilirsin. Ben de sana hiç sorgulamadan taptım. Ve sana hayattan daha kötü davranamazdım. Hiç unutmuyorum. Mart. Belki de Nisan ayıydı. Bahar gelmişti İstanbul'a. Ama hayatın ve doğanın mucizelerini kulaklarımıza fısıldayan o müjdeci bahar değil, karanlık ve kasvet dolu bir bahardı bu. Ameliyat olmuştum. Canın yanıyordu. Günler ve geceler boyunca hep yanındaydım. Acını elimde hissediyor, ruhunu sevgimle teselli etmeye çalışıyordum. Bir öğlen, benden işleri yetiştirmemi isteyen patronumla kavga edip işsiz kalmaya göze alarak yola çıktım. İyi değildim ve yanında olmalıydım. Geri sunumunda bile değildi. Ne yemek yiyebiliyor ne de konuşabiliyordum. Bir an önce seni iyileştirmesi için dualar ettiğim Tanrı'yı ve ruhuma artık her şeyin yolunda gideceğini, soğuk kış rüzgarlarıyla savrulan aşkımızın artık toprağa daha sıkı tutunduğunu kulağıma fısıldayan o güzelim baharı yanıma alarak kapını çaldım. Kapıyı açan sendin ama yüzünü tanımıyordum. Sana ait olduğunu bildiğim ve taparcasına sevdiğim bedenin üzerinde taşıdığın yüz başkasınındı sanki. Şaşkınlık, çaresizlik ve panik içinde gerilmiş o yüz bana ''Neden geldin? Ben seni arayacaktım.'' dedi. İçeride bir başka kadın vardı ve beni alamazdın. Önce kapına kadar bana eşlik eden, o hep seni bana bağışlaması için dualar ettiğim Tanrı kayboldu yüreğimde. Sonra kulağıma her şeyin daha iyi olacağını fısıldayıp duran bahar. Bedenim bana ait değildi artık. Sesim bana ait değildi. Kolum sana doğru uzandı. Yoldan gelirken sana aldıklarımı elini aceleyle tutuşturdum. Bildiğim bütün sözcükleri unutmuştum. Konuşamıyordum. Kapında öylece o hiç tanımadığım yüzüne bakarken geçen birkaç saniye ömrüme yıllar ekledi. Güçlükle geriye dönebildim ve arkamda sonsuzluğa doğru bir kapı açıldı. Ölmüştüm. Kalbim atmıyordu. Benden kendisine hayat kadar kötü davranmamı isteyen o yeryüzü tanrısı, o yüzü iyilikle ışıyan melek, hayattan daha acımasız bir tokat indirmişti yüzüme. İşte o tokat, senin hiç tanımadığın, benim bile varlığından haberdar olmadığım içimdeki diğer beni yaratmıştı. O ise aylardır peşimdeydi. Hep üzerimdeydi gözü, farkındaydım. Beni çözemiyor, nasıl yaklaşacağını kestiremiyor, daha sahip olamadan kaybetmekten korktuğu bir hazineyi elde etmek için adeta uygun zamanı kolluyor, asla sabırsızlık etmiyordu. Evet, bir hazineydim onun için. Aslında hiç tanımadığı ben, içimdeki şehvet fırtınalarını bastırmaya çalışan, etrafındaki herkesten sessizce farklı duran ama keşfedilmeyi bekleyen, masum yüzlü bir dişi şeytandım ona göre. Akıllıydım. Bu karanlık şehirde tek başına ayakta kalabilme savaşını göze alacak kadar korkusuzdum. Önümde sayfa sayfa açılan hayatı bir solukta okumak için sabırsızlanan bir enerji odağıydım. Beni böyle görüyordu.
Ve buna beni de inandırmak istiyor. Erken çıkılmış bir hayat yolculuğunda üst üste ağır darbeler alan içimdeki prensesi korumak, yaralarını sarmak ve ona sahip olmak istiyordu. Uzun süre uzak durdum ondan. Yalnız yaşayan, özgürlük sarhoşu, cesur ve hayatı henüz tanımayan bir genç kadının etrafını saran diğer akbabalardan kendimi hiç de farkında olmadan korumuştum o ana kadar. Beni koruyan tek kalkan, sana duyduğum o ümitsiz aşkımdı. Gözüm hiç kimseyi görmüyor. Seninkinden başka hiçbir aşk beni ilgilendirmiyor. İçinde senin olmadığın bir hayat beni hiç cezbetmiyordu. Kapında kalıp içeri alınmadığım o gün, arkamda sonsuzluğa açılan ve beni içine çağıran kapı, işte onun kapısıydı. Ayaklarım beni istemsizce ona götürdü. Evine gittiğimde savunmasızdım. Oturup dakikalarca ağladım. Sana ümitsizce aşık olduğumu ama konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çekerken, acıyla kıvranırken, yani bir insanın içinde olabileceği o en masum ve en güçsüz haldeyken bile bir başkasına nasıl yoğunlaştığını, unutmak faşizmine, nasıl yenik düştüğünü anlattım ona. Hasta yatağını bir başkasıyla paylaşmıştım. Bunu en tahmin edemeyeceğim, en masum ve çaresiz olduğunu düşündüğüm ve yanında olmak istediğim bir anda yapmıştın. Bu biraz da ilişkimizin özetiydi aslında. Bir meleğe, bir yeryüzü tanrısının bu vefasızlığı, bu hoyratlığı yakıştıramayacak kadar dünyadan kopuk bir kadın. ve ondan kendisine hayat kadar kötü davranmasını isteyen, bu hayatın iyi ve kötü yanlarının tam da ortasında yaşamaya mahkum olmuş bir adam. İki çaresiz sürgün.